أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيد الأولين والآخرين وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين Gül Sohbetleri programımızda Resulullah Aleyhisselam'ın akrabaları Gülistan'ı, amcaları ve yengeleri Gülistan'ının 10. bölümüyle hepinizi saygıyla, sevgiyle, hürmetle, muhabbetle selamlıyorum kıymetli dinleyenlerim. Hatırlayacağınız gibi Resulullah Aleyhisselam'ın amcalarından Ebu Talip amcayı görmüştük. Onun çocuklarına sıra gelmişti ve Hazreti Akil kısmına gelmiştik. Kaldığımız yerden devam edelim. Sade bir kelime hatırlatarak başlayayım. Halkımız arasında genelde Akil diye ifade edilir. Akil diye isim var. Bu doğrudur. Ancak burada Akil yani kaf ile Akil. Kafı çeken ye var. Akil. O yüzden Akil değil, Akil diye konuşalım. Akil, bunun ismi o. Akil değil, Akil. Evet. Efendim, Hazreti Akil bin Ebu Talip, aile hayatı olarak böyle nasıl bir aile hayatı yaşamış, buna ilişkin bilgi olmamakla birlikte, üç hanımla evli olduğu, yani üç hanımı kaynaklara geçtiğini görüyoruz. Üç hanımı vardır diyemiyorum. Kaynaklarda üç hanımdan bahsediliyor. Ummu Said binti Amr bin Yezid, Ummul Benin binti Suhra, Halile. Üç hanımı görüyoruz burada. Bunlarla ne zaman evlendi, neler yaşadığına ilişkin bilgimiz yok. Ancak yine kaynaklarımız, ben burada onları size paylaşmayacağım. Kaynaklarımız çocuklarının hangi çocuğun annesi, hangi hanım bunları ayrıntılı verir. Ben sadece şunu söyleyeyim. Hazreti Akil, Hazreti Peygamber Aleyhisselam'a, yani genelde bütün sahabelerde var bu, İslam'la müşerref olduktan sonra Peygamberimiz Aleyhisselam'ı hayatına yansıtmak onların en önde gelen özelliklerinden biriydi. Bu genel ifadeye bakarak Hazreti Akil'in de özellikle İslam ile şereflendikten sonra Peygamberimiz Aleyhisselam'ın örnek aile hayatına benzer bir aile hayatı yaşamaya çalıştığını düşünüyoruz diyelim. Ve 13 erkek, 7 kız olmak üzere 20 çocuğu olmuştu bunun. Bu çocukları az önce ifade ettim, annelerine nispetle kaynaklarımız veriyor. Ben sadece burada o kadar ayrıntıya girmeyeceğim ama amcaları, yengeleri, amca çocukları ana başlığıyla gittiğimiz için torunları da saymak durumunda kalıyorum. Sadece isim olarak sayacağım. Yezid, Said, Cafer, Ebu Said el-Ahvel, Müslim, Abdullah, Abdurrahman, Abdullah el-Asgar, Ali, Cafer el-Asgar, Hamza, Osman, Muhammed, Remle, Ummu Hani, Esma, Fatıma, Ummu Kulsum, Zeynep, Ummu Nu'man adlarında Hazreti Akil'in çocukları var. Bu çocuklarla işte beraber nasıl bir aile hayatı yaşadığına ilişkin sizlerle paylaşabileceğim Hazreti Akil'le ilgili fazla bir şeyimiz yok. Hazreti Akil'in Medine'de hicretin 60. yılı yani miladi 680 yılında vefat ettiğini biliyoruz ve Cennetul Baki'de metfun olduğunu da biliyoruz. Akil diye akil değil, akil diye düzeltirken bir şey daha düzelteyim. Halkımız arasında Medine mezarlığı Cennetul Baki diye ifade ediyorlar. Cennetul Baki değil. Baki, B'den sonraki A çekmez. Baki, sonunda yumuşak G var. Cennetul Baki. Yani Baki diye, hani Allah-u Teala'nın Baki ismi sıfatı var ya, ona herhalde giderek Cennetul Baki. Ben çok dinliyorum, oraya gittiğimde çok görüyorum. Cennetul Baki, Cennetul Baki değil. Cennetul Baki. Eğer diyemiyorsak Medine mezarlığı diyelim. Medine mezarlığı. Ama işte içeri girdiğiniz zaman Ehl-i Beyt'in bulunduğu yer belli. Orada Hazreti Akil'in de orada yattığını söylemiş olalım. Hazreti Akil'in az önce ifade ettiğim gibi aile hayatına ilişkin, yani nasıl bir aile hayatı yaşadığına ilişkin çok fazla ayrıntılarımız elimizde yok. Hazreti Peygamber Aleyhisselam'ın amcalarından en çok bilinen Ebu Talib amcanın çocukları arasında erkeklerden iki tanesi çok çok biliniyor. Oldukça ayrıntılı. Biri Hazreti Cafer, biri Hazreti Ali. Şimdi sıra Hazreti Cafer'e geldi. Diğer çocukları Talip hakkında kısa söyleyip geçtik. Akil hakkında ancak bu kadar ifadeleri kullandık. Ama sıra Cafer'e geldi. Peki kıymetli dinleyenlerim, Hazreti Cafer bin Ebu Talip dendiği zaman şöyle bir düşünün, aklınıza ne geliyor? E tabi şimdi radyo programı, bana cevap veremiyorsunuz değil mi? Doğru, belki de veriyorsunuz, ben duymuyorum. Aklınıza ne geliyor? Efendim, aklımıza iki tane şey gelir, muhakkak gelir. Biri onun Habeşistan faaliyetleri, biri de Mute şehidi oluşu Hazreti Cafer'in. En fazla akla bu gelir. Şimdi efendim, ben bu radyonun dışında yine aynı vakfın, yani Hüdayi Vakfı'nın Hüdayi Uzaktan Eğitim Huzem adı altında oluşturduğu çok ciddi bir eğitim öğretim kurumu var. 2 yıl sürüyor, sertifika veriyor. Çok kıymetli bir kurum. Biraz reklamlara gireyim. Çünkü niye buraya girdim işini daha sonra göreceksiniz. Bu kurumda acizane ben de siyer dersleri veriyorum. Çok kıymetli arkadaşlarla beraberiz orada. Güzel derslerimiz oluyor. Muhakkak aranızda bizi oradan dinleyeniniz vardır. Hüzem'den dinleyeniniz vardır. Bunu şu anda şundan dolayı söyledim. Mesela yeni programı da şu anda tekrar elden geçirdik elhamdülillah. Habeşistan, Hazreti Cafer'in Habeşistan faaliyetlerle ilgili efendim 14+14 28 haftalık dersimiz var. Şimdi biz bir radyo programında 28 haftayı Hazreti Cafer'e veremeyiz. Dolayısıyla bir derste buraya geçeceğiz şimdi. Yani çok ayrıntıya giremeyeceğim. Ana hatlarla bir şeyleri söyleyip geçeceğim. Ama bir şey var ki onu hem Hüzem programında çok vurguladım, yine burada da vurgulayacağım. Şimdi efendim, Hazreti Cafer radıyallahu an Mekke'de nübüvvetten 20 sene önce. Ne demek? 590 demek. Yılında doğdu. Şimdi genelde ben doğumu nübüvvet olarak ifade ederim. Risalet olarak ifade ederim. Genelde İslam tarihinin ifade tarzı budur. Yani Mekke dönemi için nübüvvetten önce, nübüvvetten sonra ya da risaletten önce, risaletten sonra deriz. Medine dönemine gidince hicretten sonra deriz. Hicretin 2. yılı, 5. yılı diye. Nübüvvetten 20 yıl önce demek ne anlama gelir efendim? İlk vahide 20 yaşındadır anlamına gelir. Bunu aklınızda kalsın diye söylüyorum. İlk vahide 26 yaşındadır bu zat. Şimdi Ebu Talip amcanın kendisini görürken Hazreti Peygamber'in Abbas amcasıyla beraber bir faaliyetinden bahsetmiştim orada. Abbas amcaya tekrar şimdi sıra gelecek. Bu dersler bittikten sonra ne zaman gelirse aynı konuyu bir daha tekrarlayacağım. O yüzden burada özet geçiyorum. Resulullah Aleyhisselam Hazreti Abbas amca ile görüşüp yanında büyüdüğü Ebu Talip amcasına yardımcı olmak amacıyla çocuklarından ikisini yanlarına almalarını teklif etmiş. Hazreti Abbas amca Cafer bin Ebu Talib'i, Resulullah Aleyhisselam da Hazreti Ali'yi almışlar ve yanlarında büyütüp yetiştirerek evlendirmişlerdi. Bu sebeple Hazreti Cafer hayatının bir kısmını Hazreti Abbas amcanın yanında geçirmişti. Güzel ahlakının yanında, elinden geldiğince herkese yardım etmeye çalıştığı için İslam'dan önce bile Ebul Mesakin künyesiyle anılıyordu. Miskinlerin babası, gariplerin, fakir fukarayı gözetleyen. Kim diyor? Müşrikler diyor. Bakın, müşrikler her şeyle çökmüş değiller. Yardım ediliyor. Yardım edenlere de saygıyla, minnetle anıyorlar. Şimdi dikkat edin. Vahiy geldiğinde 20 yaşında olacak Hazreti Cafer. Yani bir delikanlı, toplum, bozuk toplumda bir delikanlı 20 yaşından önce Ebul Mesakin künyesi alabiliyor kıymetli dinleyenler. Ya çevrem bozuktu, ortam bozuktu, toplum bozuktu. Bizim bahanelerimiz çoktur. Sosyal çevrenin insan hayatına olumlu ya da olumsuz etkileri en uzman psikologlar tarafından da tespit edilmiştir. Bunlara hak veriyoruz. Ancak kıyamet günü benim çevrem bozuktu ifadesi Cenab-ı Hak karşısında geçerli mazeret olmayacak. İşte Hazreti Cafer. Şirk toplumu orada yetişmiş, yaş 20 olmadan Ebul Mesakin künyesini almış. Aleyhisselam Muhammed'ül Emin diyorlardı değil mi efendim? Şimdi nice hanımlar var. Ummul Mesakin, miskinlerin annesi, fakir fukarayı gözeten hanım diye meşhurdur. Ebul Mesakin daha 20 yaş. Niye 20? Israrla söylüyorum. Çünkü Hazreti Cafer'in İslam'a girişini şimdi az sonra söyleyeceğim. O yüzden bu ifade 20'sinden öncedir. Yani bu insan öyle bir yetişmiş ki, bir kere Abbas amca çok ağır bir adamdır, Abbas amca. Büyük tüccardır, yani şimdiki deyimle çok büyük bir iş adamı. Yani holdingler yürüten bir adam, kültürlü, bilge bir insan. Onun yanında yetişiyor. Ve Hazreti Cafer aynı zamanda bakın 20'sinde, çünkü Mekke Müşrik Devleti İslam'a girenleri Mekke yönetimdeki görevlerinden atıyorlardı. Mesela Hazreti Ömer, Hazreti Cafer, ikisini söyleyeyim, bu ikisi sefir idiler. Yani başka ülke idarecilerine görüşmeye bunlar giderdi. İkisi de İslam'a, Hazreti Ömer daha sonra girdi ama İslam'a girince bunlardan bu görevi aldılar. Hazreti Ömer buna göre büyüktür. Ama Hazreti Cafer 20 yaşında İslam'a girecek. 20 yaşından önce de gidip başka ülke devlet liderleriyle görüşen bir sefir. Dışişleri düzeyinde önde gelen bir adam idi. Yani bir toplumu böyle anlatırken işte şöyle basit, ben üzülüyorum çok. Yani bu siyere niye bu gözle bakıyorlar? Bunlar bunun hesabını nasıl verecekler? Allahu Teala kitabının tamamının yaşanması için, hayata uygulanması için ona göre bir topluma indirir. Ve bu yaşanır. Sonraki nesiller, tamam Arapçayı bilirsin, mana verirsin, yetmez ki yani. Nasıl yaşandığını pratik olarak sahabede görürüz. Bu önemli. Ebul Mesakin daha 20 yaşındayken mübarek. Hazreti Cafer radıyallahu anh daha ilk zamanlarda İslam saflarına girip Müslüman olarak amcası oğlu olmanın yanında bir de Resulullah aleyhisselama sahabe olmakla şereflendi. Şimdi kaynaklara baktığımız zaman kaynaklar der ki Hazreti Cafer bin Ebu Talib'in İslam'a girişi Resulullah Aleyhisselam'ın Darul Erkam faaliyetlerinden az önce, yani Darul Erkam'a girmeden önce ilk sıralarda. Bu ne anlama geliyor? Yani ben tam işini şu anda kalkıp da işte 9. 10. 20. diyemem de yani muhtemelen ilk 30 kişi arasında olsa gerektir. Allahu alem. Kıymetli dinleyenlerim, bazı ashabın, sahabilerin İslam'a giriş hikayeleri meşhurdur. Biraz bugün belki sıra gelmez ama Hazreti Cafer'den sonra Hazreti Ali'yi göreceğiz. İslam'a giriş hikayesi var. Ondan önce Hazreti Akil'i gördük. İslam'a giriş hikayesi kısmen var. Ondan önce Talib'i gördük. İslam'a girmemişti. Diğer amca çocuklarını gördük, hikayelerini az çok gördük. Çok meşhur olmakla birlikte Hazreti Cafer'in İslam'a giriş hikayesi kaynaklarımızda yok efendim. Ben niçin yok diye, bana böyle sorular sorulur diye bir araştırayım dedim. Onun Habeşistan faaliyetleri o kadar öne çıkıyor ki, oradaki duruşu o kadar öne çıkıyor ki, onlara ağırlık verildiğinden olsa gerek İslam'a giriş hikayesi üzerine durulmamıştır. Allah en doğrusunu bilir. Şimdi kıymeti dinleyenlerim, Hazreti Cafer radıyallahu anh Resulullah Aleyhisselam'ın 1. amcasının oğlu, 2. sahabilerinden biri, 3. Resulullah Aleyhisselam'a fiziken ve ahlaken en çok benzeyen Hazreti Cafer. Fiziken ve ahlaken en çok benzeyen. Hatta ben Habeşistan çalışmalarımda orayı atlamışım maalesef, üzülüyorum şimdi. Belki de Hazreti Cafer'in tevazusundan kaynaklandı, bana da bulaştı elhamdülillah diyelim. Belki gerçi şükürdür bu. Hazreti Musab bin Ümeyr de çok benziyor Aleyhisselam'a. Orada Hazreti Musab'ın Resulullah'a benzerliği üzerinde herhalde biraz durulduğu için kendisi geri çekilmiş olabilir. Allah-u Alem yani. Ama ben çok kaynaklarda geçiyor, fiziken ve ahlaken Resulullah'a en çok benzeyenlerden biri olduğu anlatılır Hazreti Cafer bin Ebu Talib'in radıyallahu anh. Şimdi efendim, Hazreti Cafer'in İslam'a girişinden sonra Habeşistan'a hicretine kadar toplamda 6 yıl. Bu 6 yıllık hayat hikayesi de yok maalesef. Ya da ben bulamadım. Hepten yok demeyeyim de. Yani ama yılların İslam tarihçisiyim. Yani görmüyoruz. Muhakkak işkence, eziyet çekiyor. Çünkü genelde şöyle ifade var. Mekke'de her Müslüman muhakkak işkenceden, eziyetten nasibini almıştır. Her Müslüman. Bu genel deyimdir. O yüzden ikinci Habeş hicretine Peygamberimiz Aleyhisselam Hazreti Cafer'i gruba başkan tayin ediyor. Yani biz bugün bunu Resulullah Aleyhisselam'ın Habeşistan vazifelisi diyebiliriz. Biraz daha protokol ifadesi kullanayım. Peygamberimiz Aleyhisselam'ın daha Mekke'de 616 yılı, yani eziyetlerin, işkencelerin en üst düzeyde olduğu, 3-4 kelime bile konuşulamadığı bir dönemde başka bir ülkede temsilcisi var. Onu düşünün. Bu büyük başarı yani. Hazreti Cafer böyle mübarek bir insan. O da böyle yeterince sıkıntıları çekti. Genelde hicretler eziyetten kurtulmak için yapıldığı şeklinde çok kullanılıyor. Çok yanlış değil bu. Ama bu kaçış gibi olur. Ama bir de şu var. Kur'an-ı Kerim'de çokça ayet-i kerime var. Kıyamet günü Cenab-ı Hak kulunu hesaba çekerken, hani ben biraz uzundur çok da böyle kısaltarak kısa bir mükaleme olsun diye söyleyeyim. Yani Allah sorar kuluna, kulum ne bu hal yani? Niye böyle kötüsün? Niye böyle şey olamadın? Ya Rabbi diyecek kul. Benim yaşadığım yer şöyleydi, ülke böyleydi, insanlar böyleydi, şöyle böyle, şunu yapamadım, bunu yapamadım, etrafım şöyle, böyle böyle. Çok ayet var. Allah diyecek ki, yeryüzü o kadar mıydı? Başka bir yere hicret etseydin ya, gitseydin ya bir yere. Böyle ayetleri çoktur, hadisler de var. Bu ayetlere, hadislere rağmen Habeşistan hicretini, Medine hicretini sadece eziyetten kurtulmak için diye yazmak, anlatmak ayetlere de hakarettir, ters düşer. Kaçıştır bu yani. Şimdi bizim Kurtuluş Savaşları'nda, yani Osmanlı'nın yıkılma dönemi, ortalık karışmış, ülkemizi kaç tane devlet geldi, işgal ettiler. Her taraf işgal edildi. Halkımız kaçtı mı bir yere? Yok. Çok eziyet çektiler millet. Sonra organize oldular. Halk birlikleri oluştu ve kazmayla, kürekle. Herkes biliyor bunu. Düşmanı kovduk. Yani gelmişler, vatanımızı işgal etmişlerdi. Düşmanı kovduk biz. Elhamdülillah. Bu örneği niye veriyorum? Yani ülkeni işgale girirler, kovarsınız. Ancak Habeşistan hicretlerinde işte Müslümanları kovsunlar diye öyle oyunlar yaptı ki Mekke Müşrik Devleti o ülkeye. Ama Hazreti Cafer orada öyle bir devlet adamlığı sergiledi ki, lütfen dikkat edelim, devlet adamlığı sergiledi ki ben ona hayranım. O yüzden eğer hala okumayanınız varsa, o kitap kaç sayfaydı şimdi hatırlayamıyorum ama o kitap kaç sayfaydı? Yani yuvarlak 400 sayfa falan kitap. Yani böyle şu anda ekrana getirmek isterim ama siz göremiyorsunuz beni. Müslüman sorumluluğu. Yani ben ona gayrimüslim ülkede Müslüman sorumluluğu adını verdim. Erkam'dan yayınladım. 400 sayfalık koca bir kitap. Ben şimdi burada o kitaptan bir kısa parça bölümler, biraz tekrar, biraz da oradaki eksikleri burada telafi ederek sizlerle paylaşmaya çalışayım. Resulullah Aleyhisselam verdiği görev gereği Hazreti Cafer bin Ebu Talip zevcesi Hazreti Esma binti Umeys ile beraber Habeşistan'a muhacir olarak gitti. Şimdi dikkat edin, evliliği demedim. İleride evlilik gelecek. Ama gene orada bir şey diyemeyeceğim fazla. Ne zaman evlendiklerini bilmiyoruz. Ancak hanımıyla beraber Habeşistan'a giderken hanımının hamile olduğunu biliyoruz. Bunu biliyoruz. Resulullah Aleyhisselam'ın talimatıyla Hazreti Cafer beraber hicret ettiği grubun ve daha sonra hicret edenlerin başkanlığını yaptı. Peygamberimiz Aleyhisselam'ın Necaşi'ye yazdığı mektubu götürüp oradaki o büyük görevine başladı. Şimdi bunları ne kolay söylüyorum değil mi? Sizden de rahat dinliyorsunuz. Oh ne güzel. Peki Hazreti Cafer'in o günlerde 26 yaşında olduğunu görüyoruz. Risaletin, nübüvvetin 6. yılı. 26 yaşında bir delikanlı, genç, evli ama 26 yaşında bir adam. Mekke müşrik devletidir. Liderleri bellidir. Peygamberimiz Aleyhisselam'ın Mekke devleti adına devletle ilgili bir sorumluluğu, bir yetkisi yok. İleride Peygamber Aleyhisselam hicretin 6. yılından sonra, Medine döneminde 6. yılından sonra dünya ülkelerine, krallara, meliklere, kisralara, kayserlere İslam'a davet mektupları gönderecek. Bunu hepiniz biliyorsunuz. Bu gönderme çalışmaları esnasında sahabe-i kiram diyorlar ki ya Resulallah, bu devlet başkanları kendilerine gelen mektuplar mühürlü değilse okumazlar. Mühür kimde olur? Devlette olur. Yani bir gelen mektubun mühürlü olması resmi evrak anlamına geliyor bugünkü gibi. Bunu biliyorsunuz, ben de biliyorum. Ama ben burada şimdi, bana sormayın, gerçi soramazsınız, radyodur. Ben de size cevap veremem. Ama gerçekten Resulullah Aleyhisselam mektubunu nasıl başarı ki ne mühür ne bir şey? Ve Necaşi ufak adam değil, Habeşistan büyük bir ülke. Bir de Necaşi konusunda birkaç kelime kullanayım. İşte Melik Necaşi, Kral Necaşi, Hükümdar Necaşi diyorlar. Bu çok yanlış bir deyimdir. Melik de, kral da, hükümdar da, Necaşi de aynı anlama gelir. Bunlar sıfattır. Bu adamın adı Ashame'dir. Ashame. Nasıl ki Osmanlı'yı yönetenlere sultan deriz, padişah deriz. İşte o günkü İranlara Kisra, Bizans'ın Kayser, efendim işte başka ülkelerin başka isimler verilir. Kraldı, kral, mesela Nemrut, Firavun, bunlar da isim değil, sıfat. Ashame isim, Necaşi sıfat. Hazreti Cafer ticaretle uğraşıyor. Mekke'deyken tüccar Habeşistan'ı biliyor. Oraya gitmiş gelmiş. Ancak başka ülkelerin liderlerle görüşmüş. Habeş ülkesi lideriyle görüşüp görüşmediğine ilişkin bundan önce bir rivayet elimizde yok. Ama Resulullah'ın mektubunu en üst makam Necaşi Ashame'ye çıkıp takdim edecek bir duruş sergiliyor Hazreti Cafer radıyallahu anh.
Buluşma noktamız Erkan Radyo.
Evet efendim, önemli bir ayrıntıyla karşı karşıyayız. Müslüman öyle yetişecek ki yeri geldiğinde başka din, başka ırk, başka memleketin lideriyle görüşebilecek, huzuruna çıkabilecek bir kıvamda olacak. Hazreti Cafer örneği bir mesajı da budur. Şimdi genel bir deyim kullanayım önce. Mekke müşriklerinin muhacirleri geri almak için heyet göndermeleri üzerine Necaşi ile muhacirlerin sözcüsü olarak delilleriyle beraber yaptığı etkili konuşması sayesinde arkadaşlarını Mekke müşriklerinin eline düşmekten kurtardı. Hazreti Cafer radıyallahu anh. Şimdi ikinci baskı yapmam gerekiyor. Hatta beşinci baskıya bile ihtiyaç var. İkinci Habeş hicreti sırasında, yani o günlerde 26 yaşında ancak olan Hazreti Cafer öyle bir davranış ortaya koydu ki Habeşistan'da yaşanan o büyük hadiseleri bütün kaynaklarımız altın harflerle kayda geçmişlerdir. En geniş bilgiler işte bu alanda var kıymetli dinleyenlerim. En geniş malumatımız burada var. Ülkesinden kaçmış ya da öylesine bir araya girmiş topluluğun başında olmadığı gibi. İfadeye lütfen dikkat. Ülkesinden kaçmış ya da öylesine bir araya girmiş bir topluluğun başında olmadığı gibi sıradan bir yöneticinin karşısında da değildi. İslam'ın dış işleri düzeyinde ilk ve en büyük temsilcisi o olmuş ve çok da güzel temsil etmişti. Şimdi biraz daha açayım burayı. Mekke Müşrik Devleti Müslümanların Mekke dışında da güç kazanmasından korkarak. Bak aslında çok güzel bir ifadedir bu. Yani kaçak diyecek ama asıl korkuları bunlar orada güç kazanacak. Amr bin As ile Ebu Rebiye bin Muğire. O gün bunlar İslam'a Müslüman değiller. Sonra bunlar da İslam'a girecek. İyi sahabe olacak. Hatta Amr bin As meşhur Mısır Fatihi olacak yani. Hediye ve rüşvetlerle beraber Mekke idaresini temsilen Habeşistan'a göndererek Mekke gönderiyor. Muhacirleri geri istediler. İşte o büyük mecliste konuşma yapan Hazreti Cafer, Necaşi Ashame başta olmak üzere bütün kabinesini hayretler içinde kalmıştı. Mekke Müşrik Devleti'ni temsil eden iki kişilik heyet, ki bunlar da ufak adamlar değiller, dışişleri yani bugün bakan düzeyinde adamlar yani. Müslüman muhacirleri alıp Mekke'ye geri götürmek için her yola başvurmuşlar ama Hazreti Cafer'le baş edememişlerdi. Hatta bu çok önemli, Mekke Müşrik Devleti bu iki kişiyi gönderirken kaldı ki Amr bin As, Necaşi Asame ile arkadaş dostlukları var. Bir de o var. Yani o da hem üst düzey yetkili diplomat bugünkü deyimle. Burada şöyle bir durum var. Mekke Müşrik Devleti diyor ki çok yani Habeş ülkesinde az olan ve onların çokça böyle ticarette kapıştıkları, aradıkları kıymetli bir şeyleri onlara hediye gönderelim. Ve şimdi gruba heyet ediyorlar ki Necaşi ile görüşmeden önce yani kabine üyelerinden protokole her birine bol bol hediye vererek, hediye adı altında rüşvet yani, yanlarına çekecekler, oturuma girdiklerinde bütün kabine bunları destekleyecek. Necaşi de mecburen he diyecek. Onlara verdikleri gibi Necaşi ile özel görüşüyor. Ona da çok kıymetli hediyeler veriyor. Ve kaynaklarımızda ayrıntılı olarak geçen bu büyük hadiseyle yine bu büyük duruşmanın sadece kararı etkileyen kısmını sizlerle paylaşayım kıymetli dinleyenlerim. Radyo programına ancak burayı sığdırabilirim. Mekke Müşrik heyetinin Necaşi Asame ve diğer devlet ricalinin önüne getirdiği iddiası şu. Şimdi bunu normalde konuşmalar var da ben bunları bir araya getirdim. İddiayı bir ortaya koyayım. Yani iki ülke arasında görüşüyorlar. Diyor ki Mekke heyeti, ey Necaşi, bizden bir takım aklı ermez kişiler Mekke'den kaçarak gelip sizin ülkenize sığındılar. Kaçak deyimi kullanıyorlar. Onlar bizim dinimizden ayrıldılar. Sizin dininize de girmediler. Hiç kimsenin bilmediği yepyeni bir din icat ettiler. Bundan dolayı yoldan çıkıp kaçak olarak buraya geldiler. Bizim ülkemizi karıştırdılar, ifsad ettiler, sizi de karıştırmaya geldiler. Bizler onların anne babaları, akrabaları, komşuları ve kavmimizin üstün insanları tarafından size gönderildik. Onları bize geri vermenizi istiyoruz. Hani iade edin bize. Çünkü onları biz sizden daha iyi tanırız. Sizin ülkenizde de bozgunculuk yapmalarına müsaade etmeden alıp götürelim onları. Şimdi efendim yüzeysel baktığınız zaman çok güzel bir ifade bunlar. Çok yerinde yani güzel ifade. Yani karşı tarafı rahatlıkla ikna edecek başka bir delile gerek yok. Ancak Hazreti Cafer radıyallahu anh burada öyle bir duruş sergiliyor ki yani devletin başını yani Necaşi Asame'yi devreye sokuyor. Onunla soru cevap şeklinde Mekke heyetini susturuyor. Ben onu da şöyle bir araya getirdim yine. Çünkü zamanı radyoya sığsın diye. Şöyle diyor. Söyleyin bakalım ey muhacirler, elçiler, Mekke elçileri. Biz köle miyiz ki bizi alıp geri götüreceksiniz? Yoksa biz katil miyiz ki götürüp ceza vereceksiniz? Ya da hırsız mıyız ki mallarımızı geri almak için bizi götüreceksiniz? Veya sizlere borcumuz var da onu almak için bizi götürmeye geldiniz. Ne hakla bizi alıp götürmek istiyorsunuz? Yani Mekke müşrik heyetinin iddiası büyük. Ama Hazreti Cafer onun üzerinde bir şey koydu önlerine. Yani böyle bağırıp çağırarak oradan kurtulamazsınız yani. Hemen ardından Necaşi ve diğer devlet ricaline dönen Hazreti Cafer müşrik heyeti reddettirecek bir soru soruyor. Görüyorsunuz ki bunların bizi alıp götürecek hiçbir haklı gerekçeleri yok. Şimdi siz sorar mısınız ey Necaşi bizden ne istiyorlar? Hazreti Cafer bu Necaşi'ye sorduruyor. Necaşi'nin yönelttiği sorular karşısında bocalayan müşrik heyet büyük bir hezimete uğruyor. Olayın özü bu. Ama burada bir şey var. Onu aynı özette vermek zorundayım. Yoksa benim en çok kızdığım haksızlığı ben yapmış olurum. Nedir o? Şimdi efendim biz böyle bir durumda böyle bir tartışmaya girsek ne söyleriz? Neler anlatırız? İşte ona bakacağız. Efendim iyi kötü kültürümüz var, tecrübemiz var, görüşümüz var. Siyasi görüşümüz, tasavvuf görüşümüz, cemaat görüşümüz, kişisel görüşümüz, birçok görüşlerimiz var. Bencelerimiz var. Ama unutmayalım. Benim bencelerim varsa onun da oncaları vardır. Herkes kendi bencesinde haklı olabilir. Ama burada Hazreti Cafer evrensel mesaj veriyor. Şimdi Hazreti Cafer müşrik heyetinin iftira ve sataşmaları ile ilk oturumda etkilenen Necaşi ve kabinesi huzurunda Meryem suresinin ilk 15 ayetini okuyor. Necaşi başta olmak üzere bütün kabine bir anda farklı bir manevi havaya giriyor. Ama müşrik heyeti, heyet sıradan değil, Amr bin As Arap dahilerinden biridir. Hazreti Cafer güçlü adamdır ama dahi değildir. Amr bin As dahidir. Unutmayalım, karşımızda dahi var yani. Ama dahinin elinde vahiy yok. Dahi olmayan elinde vahiy var. İşte biz vahiy ortaya koyarsak problem çözülür. Ertesi günkü oturumda daha da ileri giden müşrik heyeti ne diyor biliyor musunuz? Bunlar var ya bunlar. İsa'ya Allah'ın oğlu demiyorlar. Kul diyorlar kul. Böyle basit gibi sözleri oradaki herkesi korkunç bir deprem gibi sarsıyor. Bu büyük saldırı karşısında çok rahat bir tavır sergileyen Hazreti Cafer bu sefer de yine Meryem suresinde 16. 34. ayetleri okudu. Ben sade ayetleri okusam toplamda 34 ayet ediyor. Bir derse sığmaz ki. İlk oturumda okunan ayet-i kerimeler zihin ve gönül dünyalarında bir başkalık oluşturmuşken ikinci oturumda okunan ayetler ile her şey öyle bir kıvama giriverdi ki sadece Habeş idarecileri değil müşrik heyeti bile sus pus oldular. Habeşistan idaresi tarafından Mekkelilerin istekleri reddedildiği gibi hediye adı altında getirmiş oldukları rüşvetlere de geri verilerek kovulurcasına oradan eli boş geri çevirdiler. Olay bu. Bunları az çok biliyorsunuz. Şimdi efendim bunu şöyle bir açmamız gerekiyor. Bu nedir? Bunun açılması lazım. Ne nedir, ne değildir? Bunun görülmesinde fayda var. Hazreti Cafer bin Ebu Talib'in ne derece bilgi ve dahi biri olduğu açıkça ortaya çıkıyor burada. Kaldı ki Resulullah Aleyhisselam böyle bir soru gelirse şunları söyle, şöyle gelirse bunları söyle diye buyurmamıştı. Şimdi ısrarla üzerinde durulması gereken asıl mesaja gelince gözden kaçmaması gerekir. Ha, gözden diyorum, bu bir radyo programı, o zaman kulaktan kaçmaması gerekir diyelim. Hani deriz ya gözden kaçırmayalım. Radyo programı, kulaktan kaçırmayalım o zaman. Nedir? Şimdi burada şu soruya net cevap aramamız gerekiyor. Hazreti Cafer böyle bir ortamda neden Meryem suresini okudu? Az çok bunu bilenler bilirler değil mi? Cevabı açık. Hem o günün hem de bugünün Hristiyanlarının bile kendi aralarında ihtilaf ettikleri konulardan biri olan Hazreti İsa Aleyhisselam ve Hazreti Meryem meselesi en doğru bir şekilde bu ayeti kerimelerde anlatılıyor çünkü. Hazreti Cafer bunu çok iyi biliyor. Hazreti Cafer, Müslümanlar İslam'ı bilir, şuurlu bir şekilde yaşarlarsa her şeyin hakkından gelirler diye o günden, o günlerden ya da bugünlere ve yarınlara haykırıyor adeta. İşte böyle bir duruş ve davranış ile Habeşistan muhacirleri Habeşistan'da toplam 13 yıl kaldılar. Habeşistan, o sahabelerin hayat anlayışı ve örneklikleri ile ileriki zamanlarda İslam ülkesi olacaktı. Hazreti Cafer hem kendisi, aile, efradı, hem yönettiği arkadaşları orada öyle bir duruş sergilediler ki Resulullah Aleyhisselam'ı örnek alıp her şeyleriyle, her şeylerine onu yansıtan örnek insanlar olarak İslam Habeşistan'a onlarla gitmişti. Sahabe-i kiram Habeşistan'daydı çünkü. Peygamber medresesinin başarılı talebeleri Habeşistan'daydı. Orada şunu da kısa kısa söyleyeyim. Rahata kavuşup gevşemediler. Biz buraya geçici geldik. Nasıl olsa kısa zamanda döneceğiz. Memleketimize geri döneceğiz diye boş durmadılar. Kalıcı gibi gayret gösterdiler. Sürekli burada kalacaklarmış gibi planlar yapmaya başladılar. Ha bu arada gurbette, uzakta, aileden, anneden, babadan ayrı of pof diye sabahlara, akşamlara kadar yakınmadılar ya da yatıp uyumadılar. Hiç zaman öldürmeden mükellefiyet bilinciyle çalışmalar yaptılar. Unutmayalım değerli kardeşlerim. Ya kötü zamandaydı işte, bu zamanda şöyle oldu, böyle oldu diye sürekli yakınıyoruz. Her birimiz görevimizi yapsak böyle olmazdı bu. Her şeyi idarecilere bıraktık. Ya siyasilere bıraktık, ya hocalara bıraktık, ya yetkililere bıraktık. Biz hazıra konduk. Sanki bir tiyatro var. Onlar sahnede oyuncu, biz sadece seyirci. Ülke bizim, devlet bizim. Hükümetler değişir, ayrı bir olay. Ama ülke bizim, devlet bizim. Hepimizin yapmamız gereken şeyler var. Biz bunları yaparsak bu iş olur. İşte bak burada onu görüyoruz. Hristiyan bir ülke. Efendim oraya gidiyor bunlar. Yani bakın az önce söyledim, 13 sene orada kaldılar. Bilmiyorum, hiç merak ettiniz mi? Yani bunlar 13 sene boyunca nerede kaldılar? Yani bize bir misafir gelse, en yakınımız, oğlumuz, kızımız, gelinimiz veya biz gitsek onlara kaç gün rahat kalabiliriz? Bazıları var. Gelse hiç gitmese hiç insanı sıkmaz. Çok böyle huzur içinde huzur yaşar insan. Bazıları var. Aman benden uzak olsun. Şimdi biraz gerçekçi olalım. Ya yani yuvarlak laflarla işte Habeşistan'a gittiler. Onları Necaşi misafir etti. 13 sene mi yani? Bakın bizim ülkemize de bir sürü insan geldi. Devlet onları misafir etti. Şu anki yönetim. Siyasi olmasın da isim vermiyorum. Misafir etti. Yani şimdi falanca parti onları misafir etti dediğiniz zaman o parti kendi parti binasına mı bunları barındırdı? Yani iktidar veyahut da. İşte birçok şehrimize uygun yerlere yerleştirildi. Sahip çıkıldı yani. Böyle düşünmek gerekiyor bunu. Her zaman olur bunlar. Yani bir ülkeden bir ülke insanlar bir şekilde giderler. Orada barınmak durumunda kalırlar. Fakat burada A harfini uzatmak istiyorum. Çok sevdiğim birinin hatırına bunu da burada kayıtlara geçsin diye istiyorum. O fakat derdi, çok hoşuma giderdi. Şimdi efendim, Müslüman gittiği yerde, başkasına yük olan değil, hatta mümkünse yükünü alandır. Biz yük oluyoruz, yük almıyoruz. Sorunlar çıkarıyoruz, sorumluluk almıyoruz. Hazır bekliyoruz. Nerede bunlar? Niçin böyle oldu? Niye böyle oldu? Sadece konuşuyoruz. Her birimiz o kadar çok şeyle mükellefiz ki, mükellefiyetimizi yerine getirsek ülke kurtulur. Oturup yatıp dedikodu yapıyoruz. Sade tenkit ediyoruz. Hep söylerim, bilhassa öğrencilerim çok iyi bilirler. Teklifi olmayanın tenkit hakkı yoktur. Teklifi olmayanın, bırak teklifi, bir şey düşünemiyor bile. Ya bunlar olmaz böyle, böyle olmaz. Mesela şimdi biz İstanbul'da yaşıyoruz. Bazı büyük caddelerde yollar kesiştiği yerlerde işte. Ya burada ışık olmaz ya. Buraya bir çözüm bulmak lazım. Ya olmaz böyle, adam bağırıyor çağırıyor. Soruyorum ben. Tamam diyorum. Ben de aynı kanaatteyim de. Teklifin ne? Ne yapacağız buraya yani? Ya şuradan bir tünel işi bitirir. Tamam, tüneli yapalım. Nereden gireceğiz? Şuradan gireceğiz. Peki oradan girince ne olur? Hocam bura kapanır, yol gider. Peki nereden çıkacağız? Yok, tünel olmaz diyor. Köprü hocam, köprü. Doğru, köprü daha iyi olur. Tamam. Köprünü nereye koyacaksın? Şuraya. Koyduğun ne olur falan, yol kapanıyor. Çıkışı nereye koyacaksın? Ya arkadaş, nasıl oluyor? Ya böyle ezbere konuşmayalım. Ben birilerine arka çıkayım diye söylemiyorum. Ben eğitimciyim sonuçta. Eğitim konusunda iddialarım var. Tekliflerim var. Tenkitlerim var. Ama bu yolu da görüyorum işte. Trafikte tıkanıp kalıyoruz. Ben de oturduğum yerde arabalarda böyle hayal kuruyorum. Şuraya şöyle yapsak, böyle yapsak, böyle yapsak. Her seferinde kurduğum hayal fiyaskoyla sonuçlanıyor. Çünkü şehir yerleşke ya, zamanında öyle yerleşmiş ki bir yere bir şey yaptığında öbürünü bozuyor yani. Bir tekini bozuyor. Bir ikini bozuyor. Bunları inşallah bu kadar büyütmeden çözmek gerekiyordu. Bunları niye söylüyorum? Aynı yere geliyorum. 13 sene misafir hanede kalınmaz. Misafir de 13 sene hazır yemek yemez. Çıkıp bir şey yapması gerekiyor. Hazreti Cafer'in ve arkadaşlarının, Mekkeli bunlar, yani tüccar adamlar. Orada ticaret yapıyorlar. Sermaye lazım. Alıp satacaksın, seni kim tanır? İşte böyle piyasaya giriyor bunlar. Aynı zamanda Habeşistan'da biraz bayağı ciddi boyutta ziraat, tarım da var. Çok ciddi boyutta. Kimisi oraya yöneliyor. Yani hatta bunlar 13 sene sonra çokça mal mülk sahibi oluyorlar orada yani. Yani Müslümanlar o ülkede kalırken, muhacirler, o kitapta en büyük eksiğim biri bu işin yanı diyeceğim. Kalırken öyle bir gelir de elde ettiler ki kaldıkları ülkenin fakirlerine yardım etmeye başladılar. Ya yardım alacak konumda gittiler, o ülkenin fakirlerine yardım edecek konuma geldiler. Çalışmak budur. Ben öyle öğrenci bilirim ki, arkadaşım da iyi puan alsın diye kendini feda eder, ona ders çalıştırır, efendim sıcak demez, soğuk demez, trafik demez, bekler. Gerçekten de arkadaşını çalıştırdıktan sonra o da iyi puan alınca kendisi iyi puan almış gibi sevinir. Üretim budur. Öğrenciysen bunu yapacaksın. Hocaysan, ben öğrenciye zaman ayırdım. Ne demek zaman ayırdın? Ya sen onun için hocasın. Kapıyı aç, gelsin, problemi çöz. Geleni bir dinle. Herkesin yapacağı bir şey var. Ama üzülerek belirteyim ki herkes sadece tenkitle uğraştığı için teklife vakit bulamıyoruz. Ya tenkit ya dedikodu. Şöyle olmaz da, böyle olmaz da, şu şunu demiş, bu bunu demiş. Altını çize çize, üstüne basa basa söylüyorum. En çok sevdiğiniz bile size gelse kaç gün dayanırsınız? Çünkü Mekkeli Müslüman muhacirler Habeşistan'da Hristiyan evlerinde onlarla beraber kalmak zorunda kaldılar. Sana gelen senin Müslüman kardeşin, tanıdığın, akraban, onu iki gün çekemiyorsun. başka milletten, başka dinden ülkesinde barınamamış sana gelmiş. Bir de dedikodu yapmışlar, kaçmışlar bunlar, eşkıya bunlar. Korkunç bir şey yani. İşte orada Müslümanların duruşu, Müslüman karakter, yani iyi adam, iyi kadın karakter rolü oynamıyor. O insanlar baktıkça bunlar böyle pek eşkıya benzemiyorlar. Bunlar bayağı iyiler. Yani evde oturup işte yemeği koyunca yiyor. Efendim böyle. Şimdi yani düğmeye bastı mı ocak yanmıyor. Musluğu çevirdi mi su akmıyor yani o gün. Yani kimi gidiyor onu getiriyor, bunu getiriyor, ateş yakıyor vesaire. İş yapıyorlar evde kadınlar, erkekler. Yani bir güzel bir faaliyet var. İslam'ı anlamak için ashab-ı kiramın, onların hayatlarının tamamına bakmamız gerekiyor. Ama gözümüze taktığımız gözlüğün rengi neyse sahabeleri o renkle görürüz maalesef. O zaman bu rengi bize imanımız, ahlakımız verecek diyelim. Noktayı koyalım çünkü süremiz doldu. Haftaya inşallah kaldığımız yerden devam etmek üzere. Hepinizi hani ekran başında beklerim derler ya. Ben de radyo başlarında bekler. Tekrar sevgilerimi, saygılarımı, muhabbetlerimi iletiyorum efendim.